Ayrım 3. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque. Sayfa 36. 3. bölüm. Yeniden askerler geldi, boş yerler doldu, yatakların üzerine saman çuvalları uzatıldı. Yeni gelenlerden bazıları eski asker ama bizden sonra yazılmış olan 25 kişi var. Yaşları bizden aşağı yukarı 2 yıl daha küçük. Krop beni dirseği de dürtüyor. Süt kuzularını gördün mü? Evet der gibi başımı sallıyorum. Göğsümüzü şişirip onlar görsün diye ortada tıraş oluyoruz. Ellerimizi ceplerimize sokup yeni gelen acemileri gözden geçiriyoruz. Taş devrinden beri askerlik yapıyoruz sanırsınız. Kaczynski yanımıza geliyor. Ortalıkta dolaşıyoruz. Acemilere gaz maskeleriyle kahve dağıtmışlar. Kat çocuklardan birine "Mideniz doğru dürüst yemek yüzü görmeyeli çok olmuştur değil mi?" diye soruyor. Çocuk burnunu kıvırıyor. Kahvaltı şalgam ekmeği, öğle yemeği şalgam yahnisi, akşam yemeği şalgam pirzolasıyla şalgam salatası. Kat halden anlar bir ıslık çalıyor. Şalgam ekmeği ha? Kaderiniz varmış gene ki talaş ekmeği yememişsiniz. Ama şöyle biraz et, sulu fasulye ne buyurulur ister misiniz? Çocuk kıpkırmızı kesildi. Kes alayı. Kat kısaca çanağını getir dedi. Merakla onların peşinden gidiyoruz. Kat'ın yatağının baş ucundaki küçük leğen yarıya kadar etli fasulye dolu. Kat bir paşa çalımıyla bacaklarını açıp duruyor. Göz keskin, el hafif, Prusyalılar öyle demez mi? Şaşırıp kaldık. Vay canına be Kat, nereden buldun bunu? Havuç kafanın elinde kalmıştı. 3 parça paraşüt ipeğine değiştim. Fasulyenin soğuğu bile lezzetlidir. Pek de istemeyerek çocuğa biraz yemek veriyor sonra bir daha çanağını alıp geldiğin zaman öbür elinde de biraz sigarayla bir tutam tütün filan bulundur diyor. Anlarsın ya. Sonra bize dönüyor. Sizler avucunuzu yalayın. Kaczynski hiç aç kalmaz. Bir çeşit altıncı duyusu vardır yiyecek konusunda. Her yerde böyle kimseler vardır. Ama Kat kadar akıllısına daha rastlamadım. Kat'ın zenaati ayakkabı tamirciliğiymiş galiba. Ama bunun önemi yok. Kat her işten anlar. Onun yakın arkadaşı olmak iyidir. Mesela bir gece hiç tanımadığımız bir şehre indik. Sefil, yıkıntılık bir yer. Duvarlarından başka hiçbir şey kalmamış gibiydi. Biz küçük karanlık bir fabrikada konaklayacaktık. Fabrikanın içini ona göre hazırlamışlar, ranza kurmuşlardı. Yani direklerin arasına kafesi tel germişlerdi. Tel dediğin sert olur, üzerine serecek bir şeyimiz de yoktu. Muşamba çarşaflarımız çok inceydi. Battaniyelerimizi de üzerimize örtecektik. Kat şöyle bir etrafına baktı, sonra Hal Vestus'a "Gel benimle" dedi. Birlikte keşfe çıktılar, yarım saat sonra geri döndüler. Bir de ne görelim, kucakları saman dolu. Meğer Kat bir samanlık bulmuş, şimdi artık uyuyabiliriz. Yalnız karnımız korkunç biçimde aç. Krop epeydir bu çevrede olan bir topçuya soruyor. Buralarda kantin filan var mı? Topçu ne var mı diye gülüyor. Zırnık bulamazsınız bu civarda. Bir kabuk ekmek bile bulamazsınız. Şehirde kimse yok mu? Topçu yere tükürüyor. Birkaç kişi var ama onlar da çoğu zaman bizim aş evinin önünde bekleyip yemek dilenirler. Şiştik desene. Çaresiz kemerleri sıkıp sabah kumanya gelene dek bekleyeceğiz. Ama ben Kat'ın kasketini giydiğini görüyorum. Nereye Kat?
Biraz yöreyi keşfe çıkıyorum.
Kat yürüyüp gidiyor. Topçu alaylı alaylı sırıtıyor.
Keşfetsin bakalım keşfedebildiği kadar. Ama sizler sakın umutlanmayın.
Hayal kırıklığına uğramış olarak yatıyor ve biraz gözlerimizi yummaya çalışıyoruz. Krop bir sigarayı ikiye bölüp yarısını bana veriyor. Caden kendi memleketinin başlıca yemeğini anlatmaya başlıyor. Domuz pastırmasıyla pişmiş bakla ve patates. Ama içine biraz kekik serpilmemiş olursa Caden bu yemeği ağzına sürmezmiş. Sonra hepsini bir arada pişirmek gerek. Baklası ayrı, eti ayrı, patatesi ayrı pişerse hiç olmaz. Birisi Caden kes bu lafı yoksa ben seni kekik gibi öğüteceğim diye omurdanıyor. Sonra o koca odaya sessizlik çöküyor. Yalnızca topçunun arada bir yere tükürdüğü duyuluyor. İki tane şişenin ağzına sokuşturulmuş olan mumların ışığı titreyerek yanıyor. Ansızın kapı açıldı, içeri Kat girdi. Hepimiz şöyle bir kıpırdandık. Rüya görüyorum sandım. Kat'ın koltuğunda 2 somun ekmek var, elinde de kanlı bir kese kağıdı, içinde at eti. Topçunun piposu ağzından düşüyor, gidip ekmekleri elliyor. Vay adam, sayıcı ekmek be.
Hem de sıcak sıcak. Kat hiçbir açıklamada bulunmuyor. Ekmek buldu ya, bu yeter. Kalıbımı basarım ki çölün orta yerine düşse, yarım saat içinde kızarmış et, hurma ve şaraptan ibaret bir sofra kurup oturur. Şimdi de Hail Vestus'a dönerek kısaca, biraz otun getir diyor. Ceketinin altından bir tava, cebinden de tuz ve bir topak yağ çıkarıyor. Her şeyi düşünmüş mübarek. Hail yerde bir ateş yakıyor. Boş fabrikanın içi aydınlanıyor. Yataklarımızdan çıkıyoruz. Topçu kararsızlık içinde, acaba Kat'a biraz iltifat etse şölene konabilir mi diye düşünüyor. Ama Kadzinski ona yana bakmıyor bile. Sanki topçuyu görmüyor, sanki topçu orada değil. Adam bir küfür savurarak uzaklaşıyor. Kat at etinin yumuşak olması için ne türlü kızartılması gerektiğini de bilir. At etini hemencecik tavaya koymak doğru değildir. Önce azıcık bir suda kaynatacaksınız. Et pişince ellerimize bıçaklarımızı aldık. Ateşin çevresinde bir halka çevirip çömeldik ve karnımızı tıka basa doldurduk. İşte size kat. Diyebilirim ki yiyecek bulabilmek için ancak yılın belirli bir saatinde, belirli bir yerde olmak gerek. O saat gelince Kat'a galiba malum olurdu. Kasketini başına geçirir ve pusulası varmış gibi hiç şaşmadan gider yiyeceğini bulurdu. Bulmadığı yoktur onun. Hava soğuyunca küçük bir sobayla odun bulur çıkarır. Yatmak için saman, oturmak için sandalye, masa. Ama özellikle yiyecek bulmakta birincidir. Sihirbazlık gibi bir şey. Yoktan var ediyor sanırsınız. Marifetlerinin en büyüğü 4 kutu ıstakoz bulup getirmesiydi. Ama bize güzel bir biftek olsa daha hora geçecekti ya, o başka. Barakanın güneşli yanına yerleştik. Havada bir zift, yaz ve terli ayak kokusu var. Kat yanı başımda oturuyor, konuşmak istediği belli. Bugün Caden bir binbaşıya selam talimi yaptık. Kat'ın kafası hep bununla dolu. Aslında selam vermekte çok usta olduğumuz için savaşı kaybetmekteyiz diyor. Krop yanımıza geliyor, pantolonunun paçalarını sıvamış, ayakları çıplak, yıkamış olduğu çoraplarını kurusunlar diye otların üzerine seriyor. Krop'la Caden savaş felsefesi üzerine tartışıyorlar. Aynı zamanda tepede geçmekte olan bir hava çatışmasının sonucu üstüne bir şişe birasına bahse tutuşuyorlar. Kadzinski yıllanmış bir asker olarak savaş konusundaki düşüncesini şu tekerlemeyle belirtiyor. Subayla ere aynı maaş, subayla ere aynı aş, verirsem bir günde biter savaş. Krop ise daha filozof, o savaşın mesela boğa güreşleri filan gibi bir toplumsal seyir, bir çeşit maç olmasını öneriyor. Bandomuzu kaçalmalı, seyircilere bilet filan kesilmeliymiş. Sonra savaşan iki devletin başkan ve bakanları güreş mayoları giyip ellerine sopalar alarak dövüşe başlamalıymışlar. Kim ayakta kalırsa onun ülkesi savaşı kazandı sayılmalıymış. Krop'a göre böylesi daha basit ve daha adaletli bir çarpışma olurmuş. O şimdilik savaşlarda en dövüşmemesi gereken kimselerin dövüştüğünü ileri sürüyor. Sonra bu laf kapanıyor, eğitimden söz açılıyor. Gözümün önünde bizim yetiştirilme kampımız canlanıyor. Kışla avlusunda cehennem gibi bir öğle üzere, sıcak meydanlığın üzerine çökmüş, binalar tenha. Her şey sanki uykuda, yalnızca davulcuların talim yaptığı duyuluyor. Kim bilir nerede kesik kesik, donuk, tek düzen vuruşlarda eğitim yapıyorlar. Öğle sıcağı, karargah havlusu ve davul sesleri. Pencereler boş ve karanlık. Bazılarından dışarı kurusun diye pantolonlar asılmış, odalar serin serin. Ah o küf kokulu loş odalar, demir karyolalar, damalı yatak örtüleri, dolaplar ve tabureler. Meğer sizler bile insanın gözünde tütermişsiniz. Şu anda sizler bizim gözümüzde bir dereceye kadar baba ocağı gibisiniz. Bayat yemek, uyku, duman ve çamaşır kokan odalar. Kat o karargahı öyle canlı anlatıyor ki şu anda oraya dönmek için ne fedakarlıklar yaparız. Ama bunları daha fazla düşünmenin yararı yok. Sabah erkenden gördüğümüz o dersler aklımıza geliyor. 98'lik tüfeğin parçaları nelerdir? Sonra öğle üzeri yapılan beden eğitimi. Piyano, başla, sağ çak, ileri, marş! Mutfağa gidilip patates soyulacak! Anılar birbirini kovalıyor. Sonra Krop birdenbire gülerek, Löhne'de aktarma var diyor. Bizim Himmelschütz'un en sevdiği oyundu bu. Löhne bir demir yolu kavşağıdır. İzine çıkanlar trene bindikleri zaman Löhne'de aktarma yaparlardı. Himmelstoß'ta kimse yolunu filan şaşırmasın diye yatakhane odasında bizlere aktarmanın talibini yaptırırdı. Löhne'de bir trenden inip öbür trene binmek için illa bir tünelden geçileceğini iyice öğrenmemiz şarttı. Yataklarımız tünel yerine geçerdi. Hepimiz yatağımızın sol yanında hazır oldururduk. Sonra assubayın komutu, "Löhne'de aktarma yapınız!" diye çınlardı. Bizler de hepimiz yıldırım gibi yere yatar, yataklarımızın altından hemencecik karşıya geçerdik. Bu eğitim bir kez başladı mı tam bir saat sürerdi. Bu arada tepemizdeki Alman uçağına mermi isabet etti. Uçak bir kuyruklu yıldız gibi duman çıkararak tepesi aşağı yuvarlanmaya başladı. Krop bir şişe birayı kaybetti. Canı sıkılmış bir ifadeyle cebinden biranın parasını çıkarıyor. Onun bu can sıkıntısı geçsin diye bekledim. Sonra Himmelstoß postacılık ederken herhalde bambaşka bir adamdı dedim. Öyleyse asker olunca bu kadar değişmesinin sebebi ne olsa gerek? Bu soru Krop'u yeniden canlandırıyor. Hele kantinde artık bira satılmadığını öğrenince büsbütün keyfi yerine geliyor. Yalnızca Himmelstoß'la özgü değil, öyle insanlar pek çoktur diyor. Bir tek şerit ya da yıldız sahibi oldular mı bambaşka bir insan kesilirler. Yani üniformanın etkisi mi diye soruyorum. Kat bir bakıma öyle denebilir ama işin aslı başka diye cevap veriyor. Mesela köpeğini sen hep patatesle büyütüyorsun. Bir gün getirip önüne bir et parçası koyar koymaz hemen atılır kapar. Çünkü bu yaratılışı gereğidir. İnsanoğluna da günün birinde biraz otorite ver hemen atılır kapar. Onun da yaratılışı gereğidir çünkü. İnsan dediğin de aslında bir hayvandan başka bir şey değildir. Ancak ekmeğe tereyağı sürer gibi biraz terbiye ve gösterişle hayvanlığını örter. Ordu bu temel üzerine kurulmuştur. Basamak basamak otorite bulunması şarttır. Yalnız bu otoritelerin aşırı olması işi bozuyor. Bir assubay dilediği zaman erlerin canına okuyabiliyor. Teğmen aynı şeyi assubaya, yüzbaşı teğmene, binbaşı yüzbaşıya yapıyor ve böylece çekiver uzasın. Böylece hepsi de kudretlerine inandıkları için kendinden küçük rütbelileri ezmeyi huy haline getiriyorlar. İşte size basit bir örnek. Resmi geçitten dönüyoruz. Yorgunluktan ölü gibiyiz. Derken efendim şarkı söyleyin diye buyruk çıkıyor. Biz kendimizi zor taşıyabiliyoruz. Söylediğimiz şarkı cansız çıkıyor. Bunun üzerine ceza olarak bizi hemen geri döndürüyorlar ve bir saat daha eğitim yaptırıyorlar. Dönüşte yeniden şarkı emri çıkıyor, yeni baştan başlıyoruz. Şimdi sorarım size, bütün bunların ne yararı var? Hiç. Ne var ki böyle büyük kudret sahibi olmak komutanın başını döndürmüş. Ona suç bulan da çıkmıyor, tersine sert olduğu için aferin alıyor. Bu önemsiz bir mesele ama ordu dediğin her bakımdan böyledir. Sorarım size, sivil hayatta insanın işi gücü ne olursa olsun böyle davranırsa kıçına bir güzel tekme yemez mi? Böyle şeyler yalnızca askerlikte söküyor. Hepsinin de başına vuruyor. En çok başına vuranlar da sivil hayatta en silik olanlardır. Krop dalgın dalgın, özür olarak disiplinin şart olduğunu ileri sürüyorlar diyor. Doğru, öyle diyorlar. Bir dereceye kadar da haklı olabilir. Ama disiplini kötüye kullanmamak gerek. Bunu bir demirciye, bir ırgata, bir işçiye anlatmaya kalkışın bakalım. Basit bir askere anlatmaya çalışın. Buradakilerden çoğu da rütbeleri ne olursa olsun basit bir asker sayılır. Herhangi bir durumda ne yapılır ne yapılmayacağını iyi bildiğine inanır. Bu çeşit askerlerin cephe hayatına bu kadar uzun zaman dayanabilmeleri şaşılacak şeydir diyorum size. Şaşılacak şey. Kimse bir şey demiyor. Hepimiz biliyoruz ki eğitim denen şey ancak cephede ateş altında kesilir. Ateş çizgisinden birkaç kilometre geride ise resmi geçit ve selam gibi bütün gülünçlükleriyle yeniden başlar. Asker denilen kişi hiçbir zaman ve hiçbir durumda boş durmayacak. Bu demirden bir kanundur. Birden Caden koşmaktan kızarmış yüzüyle yanımıza geliyor. Öyle heyecanlı ki konuşurken kekeliyor adeta. Sevinçten ağzı kulaklarına vararak ''Himmelstoß yoldaymış'' diyor, ''Cepheye geliyormuş.'' Caden'in Himmelstoß'a karşı özel bir kini vardır. Buna sebep assubayın kampta Caden'i terbiye etmek için kullandığı metottur. Efendim, Caden yatağını ıslatır, gece uykusunda yapar bu işi. Himmelstoß bunun düpedüz tembellik olduğunda direnerek Caden'i bu huyundan vazgeçirmek için tam Himmelstoßluğuna yaraşır bir metot icat etti.
Sorup soruşturarak kampta yatağını ıslatan bir başka er daha buldu. Bu yakın barakalardan birinde yatan Kinder Fatır adında biriydi. İki katlı ranzalarda yatıyorduk tabii. Yataklarımız tel kafes üzerine konmuş samandan yapılmaydı. Himmelschloss iki yatak ıslatıcıyı bir ranzaya verdi. Birini üstte öbürünü altta yatırdı. Aşağıda yatan da öfkeden kudurdu. Ertesi gece bizim Himmelschloss onlara yer değiştirtti. Yukarıda yatanı aşağı aldı, aşağıda yatanı da karşılıkta bulunabilsin diye yukarı verdi. İşte Himmelschloss'un terbiye metodu buydu. Gerçi pek kaba ve iğrenç bir buluştu ama gene de kötü sayılmazdı. Ne yazık ki hiçbir işe yaramadı. Çünkü yanlış bir hesap üzerine kurulmuştu. Bu iki adamın yataklarını ıslatmaları tembellikten değildi. Zaten benizlerinin solukluğunu görür görmez kim olsa bunu anlayabilirdi. Sonunda aşağı ranzaya düşenin yatak altından çekilip yanda yerde yatmasına karar vererek meseleyi hallettiler. Ama yerde yatan sık sık soğuk alıp hastalanıyordu. Himmelschloss'un geleceğini öğrenen Heil Vestus yanıma oturdu. Bana şöyle bir göz kırptı ve dalgın dalgın ellerini ovuşturmaya başladı. Bizim kafile askerlik hayatımızın en güzel gününü beraber yaşamıştı. Cepheye hareket etmezden önce. Ertesi sabah erkenden hareket edecektik. O gece bizim Himmelschloss'la hesaplaşmaya karar verdik. Ona iyi bir ders vereceğimize daha haftalar önce yemin etmiştik. Hatta Krop savaş sona erince posta idaresine girmek hülyaları kuruyordu. Nasılsa Himmelschloss yeniden postacı olacaktı. Krop da onun amiri. Himmelschloss'u nasıl eşekler gibi çalıştıracağını düşündükçe zevkten bayılıyordu. Himmelschloss'un bizi tamamen ezemeyişinin nedeni işte buydu. Hep düşünürdük ki sonradan savaş bittiği zaman bizler ondan daha yüksek mevkide olacak ve ondan öç alabilecektik. Bu arada da onu eşek sudan gelene dek dövmeye karar vermiştik. Bizi tanımadıktan sonra ne yapabilirdi ki? Nasılsa sabahleyin erkenden de hareket edecektik. Onun her akşam hangi meyhaneye gittiğini biliyorduk. Karargaha dönerken uzun, karanlık, tenha yollardan geçmek zorundaydı. Bir taş yığınının arkasında ona pusu kurduk. Elimde bir yatak örtüsü vardı. Bekleyişin heyecanından tiril tiril titriyor ve inşallah yalnız başınadır diye dua ediyorduk. Nihayet ayak seslerini duyduk. Onun ayak sesini artık tanır olmuştuk. Kaç geceler sabaha karşı bu sesle uyanmış ve sonra kapının birden açıldığını ve Himmelschloss'un ''Kalkın artık!'' diye haykırdığını duymuştuk. ''Krop yalnız mı?'' diye fısıldadı. ''Yalnız!'' Yatak örtüsünü alıp hemencecik atıldık. Örtüyü herifin başının üstüne arkadan attık ve sımsıkı çektik. Böylece beyaz bir torba içinde elini kolunu kımıldatamaz bir durumda kala kaldı. Şarkı filan söylemiyordu artık. Heil Vestus koşarak atıldı, ellerini açıp bizi kenara itti. Ast subayımıza ilk olarak o vurmak istiyordu. Gözle görülür bir zevkle vaziyet aldı, kolunu işaret direği gibi kaldırdı, o koca elini kömür küreği gibi uzattı ve beyaz torbaya öyle bir vurdu ki bu vuruşa öküz olsa dayanamazdı. Himmelschloss yere yıkıldı, 2-3 metre yuvarlandı ve çığlığı bastı. Ama biz buna da hazırlanmış, yanımıza bir yastık almıştık. Hayıl yere çömeldi, yastığı dizinin üstüne koydu. Sonra çarşafı yoklayarak assubayın kafasını bulup kaldırdı ve yastığa bastırdı. Herifin sesi hemen kesildi. Hayıl onun arada bir nefes almasına izin veriyordu. O zaman herif var gücüyle bağırıyordu ama biz onu gene susturuveriyorduk. Caden Himmelschloss'un askılarını çözüp pantolonunu indirdi. Kamçıyı dişlerinin arasında tutuyordu. Sonra ayağa kalktı ve işe girişti. Nefis bir tabloydu bu. Himmelschloss yerde. Heil dudakları şeytani bir zevkle aralanmış olarak onun başucunda diz çökmüş. Himmelschloss'un her kamçı yiyişte deprenen çizgili donu. Her kamçı yiyişte görülmedik değişik dans figürleriyle çırpınan bacakları. Ve ayakta kolunu bir oduncunun düzenli hareketleriyle indirip kaldıran, yorulmak nedir bilmeyen Cadan. Sonunda sıramızı almak için onu zorla kenara çekmekten başka çare bulamadık. En nihayet Heil Himmelschloss'u kaldırdı ama ona son bir armağan vermeye niyetliydi. As subaya bir şamar indirmek için sağ kolunu kaldırdı. Öyle iriydi ki gökyüzünden bir yıldız koparmak için uzanmışa benziyordu. Himmelschloss sendeledi. Düşecekti ama Heil onu tuttu. Gene hazırlandı ve bu kez sol avucuyla Himmelschloss'a bir tane daha indirdi.
Himmelstoss haykırdı. Dizüstü çökerek küfretmeye başladı. Kıçındaki o çizgili postacı donu ay ışığında parlıyordu. Bizler olanca hızımızla ortadan toz olduk. Bir ara Hayl son bir kez arkasına baktı ve tatmin olmuş bir hırsla bilmeceli bir fikir yürüttü.
"İntikam kara helvadır," dedi.
Himmelstoss'un aslında sevinmesi gerekirdi. Çünkü her zaman orduda herkesin birbirinden ders alması gerektiğini söylerdi. İşte biz de onun metotlarından yararlanmış ve öğrendiğimiz dersi kendi üzerinde uygulamıştık. Himmelstoss bu serüveni kime borçlu olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Hem karlı da çıktı bu işten. Bir yatak örtüsü kazandı. Birkaç saat sonra olay yerine dönüp baktığımız zaman örtüyü bulamadık. O akşam yaptığımız işten o kadar sevinçliydik ki, ertesi sabah cepheye bile neşeyle gittik. Eskilerden birisi de yaptığımızı öğrenince bize, "Genç kahramanlar" diye ad taktı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.